Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bu yayın döneminin son programlarını yapıyoruz sevgili dinleyiciler. 29 Nisan'dan sonra Yeşil Havadis programını Cuma günleri sabah 10'da dinleme şansınız olacak. Bu kısa bilgilendirmenin ardından Yeşil Havadis programı ile ilgili klasik bilgilerimizi sizlerle tekrar paylaşalım. Bildiğiniz gibi bu programda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu hafta iklim köşesinde iklim krizine ilgili ekonomik verileri sizlerle paylaşacağım. Ekoloji bültenini Demet Yaman Er arkadaşımız sizler için hazırlayacak. Söyleşi köşemizde de psikiyatrist doktor Aziz Arıcı ile ihmal konusunu konuşacağız. Beğensek de beğenmesek de para konuşuyor ve iklim krizinin dünyaya maliyetini para üzerinden hesaplayan Nature dergisinde yayınlanan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre karbondioksit emisyonları bugünden itibaren büyük ölçüde azaltılsa bile dünya ekonomisi iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar %19'luk bir gelir kaybına uğrayacak. Bu zararlar küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlandırmak için gereken azaltım maliyetlerinden 6 kat daha büyük. Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü'ndeki bilim insanları son 40 yılda dünya çapında 600'den fazla bölgeden elde edilen ampirik verilere dayanarak değişen iklim koşullarının ekonomik büyüme üzerindeki gerçekteki etkilerini ve bunların kalıcılığını değerlendirmişler. Evet sevgili dinleyiciler, bu bilgiyi tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. İklim krizi nedeniyle ortaya çıkacak zarar, küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlandırmak için gereken azaltım maliyetlerinden 6 kat daha büyük. Küresel yıllık zararın 38 trilyon dolar olması bekleniyor sevgili dinleyiciler. Bilim insanı Maximilian Koch, konuyla ilgili çalışan araştırmacı, Kuzey Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere bölgelerin çoğunda ciddi gelir düşüşleri öngörülürken Güney Asya ve Afrika en ciddi şekilde etkileniyor. Bunlar iklim değişikliğinin tarımsal verim, iş gücü verimliliği ve altyapı gibi ekonomik büyüme ile ilgili çeşitli unsurlar üzerindeki etkisine kaynaklanıyor bilgisini paylaşmış bizimle. Genel olarak küresel yıllık zararın 2050 yılında 19-59 trilyon dolar aralığında olmak üzere 38 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu zararlar temel olarak artan sıcaklıklardan kaynaklanmakla birlikte yağış ve sıcaklık değişikliğindeki farklılıklardan da kaynaklanıyor. Fırtınalara veya orman yangınları gibi diğer aşırı hava olaylarının hesaba katılması bu rakamları kuşkusuz daha da yükseltebilir. Yani bu hesabın içinde fırtınalar ve orman yangınları gibi felaketler yok. ABD ve AB içinde büyük ekonomik maliyetler çıkacak. Çalışma yürüten bilim insanı Leonie Vance, analizimiz iklim değişikliğinin önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde, hatta Almanya, Fransa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde de büyük ekonomik zararlara yol açacağını gösteriyor demiş. Bu yakın vadeli zararlar geçmiş emisyonlarımızın bir sonucudur. Bunların en azından bir kısmından kaçınmak istiyorsak daha fazla adaptasyon çabasına ihtiyacımız olacak. Bu emisyonlarımız büyük ölçüde ve derhal azaltmalıyız. Aksi takdirde 100 yılın ikinci yarısında ekonomik kayıplar daha da artacak ve 2100 yılına kadar küresel ortalama %60'a varacaktır. Bu durum iklimimizin korumanın bunu yapmamaktan daha ucuz olduğunu açıkça gösteriyor ve bu yaşam kaybı ve biyolojik çeşitlilik gibi ekonomik olmayan etkileri hesaba katmadan dahi geçerlidir. Bugüne kadar İklim değişikliğinin neden olduğu ekonomik zararlara ilişkin küresel projeksiyonlar genellikle uzun vadeli ufuklar boyunca ortalama yıllık sıcaklıklardan kaynaklanan ulusal etkilere odaklanıyordu. Araştırmacılar son 40 yılda dünya çapında 1600'den fazla bölgede iklimin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine ilişkin en son ampirik bulguları dahil ederek ve önümüzdeki 26 yıla odaklanarak uzun vadeli projeksiyonlara ilişkin büyük belirsizlikler azaltırken sıcaklık ve yağış değişikliklerinden kaynaklanan yerel zararları zaman ve mekan boyunca çok ayrıntılı bir şekilde tahmin edebiliyorlar. Bilim insanları ampirik modelleri en son teknoloji iklim simülasyonlarıyla birleştirmişler. Daha da önemlisi iklim etkilerinin geçmişte ekonomiyi ne kadar kalıcı olarak etkilediğini de değerlendirmişler. Bunu da dikkate almışlar. İklim krizi en az sorumlu ülkeler en fazla zararı görecek. Bu zaten bildiğimiz bir gerçekti. Potsdam Enstitüsü Karmaşıklık Bilimi Araştırma Departmanı ve çalışmanın ortak yazarı Andres Leverman, çalışmamız iklim etkilerinin önemli ölçüde adaletsiz olduğunu vurguluyor. Neredeyse her yerde zarar görüyoruz. Ancak tropik bölgelerdeki ülkeler zaten daha sıcak oldukları için daha fazla zarar görecek. Bu nedenle daha fazla sıcaklık artışı en çok buralarda zararlı olacak bilgisini bizimle paylaşmış. İklim değişikliğinden en az sorumlu olan ülkelerin yüksek gelirli ülkelere kıyasla %60, yüksek emisyonlu ülkelere kıyasla ise %40 daha fazla gelir kaybına uğrayacağı tahmin edilmiş. Bu ülkeler aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için en az kaynağa sahip olanlardır. Karar vermek bize düşüyor. Yenilenebilir bir enerji sistemine doğru yapısal değişim güvenliğimiz için gerekli ve bize para kazandıracak. Şu anda bulunduğumuz yolda devam etmek ise felaketle sonuçlanacak. Gezegenin sıcaklığı ancak petrol, gaz ve kömür yakmayı bırakırsak dengelenebilir. Evet sevgili dinleyiciler, açık radyoda çok sık duymaya alışık olduğumuz gerçekleri bir kez daha sizlerle paylaştık. Bir müzik arası verip ekoloji bültenine geçeceğiz.
Herkese merhaba sevgili Yeşil Vadisi dinleyicileri. Ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizler için Yeşil Vadisi programının ekoloji bültenini ben sunuyorum. Bültenimizin ilk haberi ise İstanbul'dan. Beykoz'da birçok alanın sit derecesi düşürüldü. Ali Bahadır, Paşa Mandıra, Örümce, Mahmut Şevket Paşa mahalleleri ve Riva Beylik Mandıra etabının koruma derecesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca düşürülmüş durumda. Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün aktardığına göre, nitelikli doğal koruma alanı olarak ifade edilen bazı kısımlar, bakanlık oluruyla sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillendi. Bu bölgelere ilişkin imar planı değişiklikleri seçimden yalnızca birkaç gün sonra, 4 Nisan'da askıya çıktı. Ayrıca resmi gazetede, önceki gün yayınlanan bir ilana göre de Polonezköy Mahallesi'nin doğal sit alanı koruma statüsündeki bazı bölgeleri doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi. Bu değişikliklerin ne anlama geldiğiyle ilgili Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü ve Şehir Plancısı Başar Ali Paça, sit revizyon tescil kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, tescillenen alanlara baktığımızda birinin yanında maden sahası, bir diğerinin içinde tesis olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bu alanın sit derecesine düşürülmesinin nedeni yandaki maden sahasını büyütmek istemeleri. Sürdürülebilir koruma ve kontrolü kullanım alanında neredeyse her şeyi yapabiliyorlar. Bu uygulama maden ve turizm tesisi başta olmak üzere birçok faaliyetin önünü açıyor. Hatta daha önce hukuksuzca inşa ettikleri yapıları bile meşru hale getirebiliyorlar diyor. Ayrıca koruma alanlarının sit derecesinin düşürülmesi işlemiyle sık sık karşılaştıklarını ifade eden Ali Paça, sit derecesinin düşürülmesi orman dışına çıkarmanın bir yolu olarak kullanılıyor. Bu ormanlık alanları yavaş yavaş orman vasfından çıkarıp ranta açıyorlar diyerek malumu da hepimize açıklıyor. Bültenimizin ikinci haberi ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Dilovası'nda asbestten bir haber yaptığı yol çalışması ile ilgili. Uzmanlar uyarıyor, yapım derhal durdurulmalı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım projesinde çalışan işçiler, İzocam Tepesi olarak adlandırılan ve 3 tür asbestin tespit edildiği alanda asbestten haberdar dahi edilmeden çalıştırılıyorlar.
Uzmanlar çalışmanın hem işçiler hem çevreleri hem de yerleşim yerlerindeki yurttaşları için türlü sağlık problemlerine neden olabileceğini söylüyor. Nil Ovası'nda yeni yol yapım projesi için çalışan inşaat işçileri, yerel halkın İzocam Tepesi olarak adlandırdığı 12 bin metrekareye yayılan, kanuna aykırı bir şekilde alana terk edilmiş tonlarca yalıtım malzemesiyle tehlikeli asbest içeren alanda risklerden ve asbestten habersiz bir şekilde çalışıyorlar. The Black Sea'den Dilan Pamuk ve Vedat Örüç'ün haberine göre Toksik Vadi projesi kapsamında 2019'da ortaya çıkarılan bu tehlikeli tepede numune alınarak yapılan çalışmalar, şimdi işçilerin çalıştığı bu alanda büyük miktarlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılan cam yünü bulunduğunu göstermişti. Cam yünü ise binalarda izolasyon malzemesi olarak kullanılan sinis kumunun kimi bağlayıcı maddelerle çok yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle elde edilen ve tahriş edici bir madde olarak biliniyor. Yapılan testlerde yine bu atığa yer yer krosidolit, krizotil ve amosit olmak üzere 3 tür asbest içeren elyaflı çimento karıştığı da ortaya çıkmıştı. Yasadışı atık sahasının kaynağına ilişkin kanıtlar, Türkiye'nin ilk cam yünü yalıtım malzemeleri üreticisi ve 1965'te Dilovası'nda fabrika açan ilk şirketlerden biri olan İzocam'a işaret ediyor. İzocam bugün Fransız Saint-Gobain ve Kuveyt'li Alkanim Industries şirketlerine ait. Eski çalışanlar ve yöre halkı şirketin fabrika atıklarını 80'lerde düzenli olarak kasabanın tepelerine döktüğünü belirtiyor. Taşeron firma Menga İnşaat'ın çalışanları işle ilgili herhangi bir tehlikeden haberdar olmadıklarını ve kendilerine herhangi bir özel ekipman da verilmediğini söylüyorlar. Bir iş makinesi operatörü, "Burası hakkında fikrim yok. Sadece buranın eskiden çöp döküm alanı olduğunu biliyordum. Ama üstlerimiz riskli bir alan olduğu konusunda bizi uyarmadı," diyor ve ekliyor. "Haftalardır burada çalışıyoruz. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Zaten çıkardığımız toprağı da yamaçtan aşağı döküyoruz. Sorun olsaydı müdahale ederlerdi herhalde." Uzmanlar, akciğerlerdeki tek bir mikroskobik lifin dahi ölümcül olabileceğini, bu nedenle de asbestin havaya salınmasının tehlikeyi en yüksek boyuta taşıdığını belirtiyor ve asbeste maruz kalınmasının sonuçlarının ortaya çıkmasının genelde onlarca yıl sürmesi ve tedavisinin bulunmaması dolayısıyla da asbest bertarafının yasalarla sıkı bir şekilde düzenlendiğini söylüyorlar. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi ve İş Sağlığı Güvenliği uzmanı Profesör Doktor Yücel Demirhan da yapılan inşaatın tehlikeli olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini belirtiyor. Durumla ilgili olarak taşeron firma Menga İnşaat sorulara yanıt vermezken bölge sakinleri sahadaki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü doğruluyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de ne yazık ki sorumlu olduğu bölgenin yıllar boyunca süren bu halk sağlığı sorununu büyük ölçüde görmezden gelmiş. En az bir defa alanın üzeri toprakla örtülmeye ve ağaç dikilmeye çalışılmış. Ancak ağaçların tümü kurumuş. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, orada asbest olduğunu The Black Sea haber yapana kadar bilmiyorlardı. Haberden sonra mevzuyla alakalı gündem oluştu diyor. Ve konuyu daha evvel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı'yla da görüştüğünü, ancak dairenin materyali gerekli şekilde bertaraf ederek alanı rehabilite etmeye yönelik herhangi bir adım atılmasıyla asbestin Dilovası'nın üstüne yayılarak daha ciddi bir sorun ortaya çıkaracağından endişe duyduklarını ifade ediyor. Çevre mühendisi Utku Fırat da The Black Sea'ye verdiği demeçte, yasalara göre Kocaeli'nin ilgili departmanına veya Çevre Şehircilik Bakanlığı'na tek bir şikayette bulunulması durumunda devletin derhal inceleme başlatması ve tehlikeyi ortadan kaldırması gerektiğini dile getiriyor ve aynı zamanda çevrenin taksirle kirletilmesi nedeniyle de cezai yaptırımların söz konusu olabileceğini belirtiyor. Dileriz yetkililer de buradan gündeme taşıdığımız bu haberle ilişkin bir an önce önlemleri alır ve insanları mevcut kaldıkları, maruz kaldıkları tehlikelere dair bilgilendirirler. Bültenimizin üçüncü haberi de bir benzeri tehlikeye ilişkin Ali Ağa'da. Ali Ağa'da hukuka aykırı gemi sökümü yapılmaya devam ediliyor. İzmir'in Ali Ağa ilçesindeki gemi söküm tesislerinde yaşanan usulsüzlükler, İzmir'in gemi söküm koordinasyonu tarafından yapılan basın açıklamasıyla gündeme getirildi. İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu raporuna göre, bölgedeki denetimler yetersiz ve mevzuata uygun olmayan işlemler yapılmaya devam ediliyor. Gemi söküm işlemlerinde gerekli olan çevresel ve sağlık önlemlerinin alınmaması, tehlikeli atık yönetiminin yetersiz olması ve hukuka uygun hale getirilmemesi pek çok problemin yaşandığını bizlere ne yazık ki gösteriyor. Koordinasyon, ulusal ve uluslararası yasalara atıfta bulunarak yurt dışından getirilen ve sökümü yapılan gemilerin çoğu zaman gerekli notifikasyon ve çevresel raporlamalara sahip olmadığını ortaya koyuyor. Özellikle asbest, tehlikeli ve radyoaktif maddeler içeren gemilerin söküm sürecinde alınması gereken önlemler alınmıyor. Sık sık asbest tehlikesiyle gündeme gelen Ali Ağa'da gemi söküm koordinasyon yetkilileri son olarak 1960'lı yıllara kadar balıkçılık ve tarımla geçinen bir sahil kasabası olan Ali Ağa'nın sanayi bölgesi ilan edilmesinden bugüne gelinen süreçte bölgede giderek büyüyen petrokimya endüstrisi, demir-çelik tesisleri, bu tesislere ham madde sağlayan gemi söküm tesislerini, yan sanayileri, ağır sanayi, İzmir kenti bütününde çevre halk sağlığını tehdit eden yaşam sorununa dönüştüğünü ifade ediyorlar. Bununla birlikte ne yazık ki kamuoyu baskısıyla geçtiğimiz dönemde söküm için Türkiye'ye doğru yola çıkan Sapor isimli geminin yüksek asbest tehdidi altında söküm işleminden vazgeçilmiş idiyse de şimdi benzeri bir tehlike yine Ali Ağa'da bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Ege Çelik Endüstrisi şirketinin 1.7 milyon euroya ihalesini aldığı İtalyan donanmasına ait asbest yüklü 3 denizaltı Seaway Albatros ağır yük gemisiyle taşınarak söküm için Ali Ağa sınırında bekletilmeye başlandı. Gemilerin asbestin yanı sıra birçok zehirli kimyasal barındırabileceği de uzmanlarca sıkça ifade ediliyor. Konuyla ilgili Greenpeace İtalya'dan yapılan açıklamada Ali Ağa'daki çevresel etki değerlendirmelere önem gösterilmeden yapılan söküm işlemlerine dikkat çekilerek donanmanın burada sökümü için getirilmiş olması kınanıyor ve Ali Ağa'daki geri dönüşüm tersanelerinin çevresel etki değerlendirme gereklerinden muaf ve yüksek düzeyde hava, toprak ve su kirliliğinin yanı sıra asbest yönetimiyle işçi sağlığı ve güvenliği konularında ciddi usulsüzlüklere sahip olduğu belirtiliyor. Yine asbestin yanı sıra tespit edilen toksik maddeler arasında arsenik, kurşun ve diğer atık metaller, hidrokarbonlar, tributil oksit gibi maddeler de bulunduğu ifade ediliyor. Greenpeace'in yer verdiği rapora göre gemi sintezi, su, balast ve çamurdan kaynaklanan petrol türevli katı ve sıvı atıklar kıyı kirliliğine katkıda bulunuyor. Tersane toprağındaki yüksek kurşun konsantrasyonları ise gemi boyasından kaynaklanıyor. Araştırma ayrıca partikül madde ve ağır metallerden kaynaklanan hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgenin gemi söküm ve geri dönüşümün yapıldığı bölge olduğunu da ortaya koyuyor. Bu arada gemi söküm pazarında Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'la birlikte ülkemiz en ucuz ülkeler arasında yer alıyor. Bültenimizin bir sonraki haberi ise Japonya'dan. Japonya'da 2011 yılında yaşanan depremin ardından meydana gelen tsunami'de Fukushima nükleer santrali zarar görmüştü. Zarar gören Fukushima nükleer santralinde biriktirilen radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasında ise 5. evre başlıyor. Bu evrede 7800 ton radyoaktif atık suyun Pasifik Okyanusu'na boşaltılması planlanıyor. 31 Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı boyunca işletici firma 7 boşaltım evresinde toplam 54.600 ton atık suyu okyanusa deşarj etmeyi planlıyor. Süreç boyunca santral ve deniz suyunda yapılan denetlemelerde deniz suyu ve balıkçılık ürünlerindeki radyoaktivite seviyesinin hükümetin belirlediği standartların oldukça altında olduğu öne sürülmüş, ancak Japon aktivistler ve uzmanlar bunun doğru olmadığını, radyoaktif maddeler içeren atık suyun hem okyanusun kendisine hem de buradaki deniz yaşamına ayrıca insan DNA'sına da zarar vereceğini belirtmişti. Yeşil Gazete yazarı, nükleersiz.org koordinatörü ve kendisine daha evvel de programımızda konuk ettiğimiz Dr. Pınar Demircan da Japonya'nın arıtma konusunda doğruyu söylemediğini, Japonya Çevre Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan verilerle de itiraf edildiği üzere aslında biriktirilmiş atık su içinde arıtma yapıldığı iddia edilen radyoaktif izotopların sayısının gerçek miktarının yalnızca yarısı kadar olduğunu kaydetmişti. Yıllarca devam edecek atık su deşarjına balıkçı grupları ve aralarında yüzlerce kişinin protesto mitinglerini düzenlediği Güney Kore'nin de bulunduğu komşu ülkelerle şiddetle karşı çıkarken Çin de Japon deniz ürünlerinin tüm ithalatını yasaklamıştı. Evet, Japonya'dan bahsetmişken bültenimizin son haberi de bu kez okyanusların korunmasına yönelik atılmak istenen adımlara ilişkin. Avrupa Birliği ve 13 ülkenin hükümetleri dünya okyanuslarını aşırı avlanma ve diğer insan kaynaklı faaliyetlerden korumaya yönelik Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın onaylanmasına öncelik verilmesi çağrısında bulunuyorlar. Bir uluslararası örgüt olan Avrupa Birliği'nin yanı sıra ayrıca üye ülkelerden Belçika, Fransa, Almanya ve Yunanistan ile Bermuda, Şili, Costa Rica, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Nijerya, Palau, Filipinler ve Seyşeller hükümetleri bu hafta Atina'da düzenlenen Okyanusumuz Konferansı'nda Açık Denizler Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için gereken 60 onayı süratle sağlamayı taahhüt ettiler. Açık denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik küresel anlaşma, geçen yıl Birleşmiş Milletler tarafından resmen kabul edilmiş ve 30'a 30 olarak bilinen 2030 yılına kadar dünyanın kara ve denizlerinin %30'unun korunması hedefine ulaşılması için sözleşme önemli bir araç olarak değerlendirilmişti. Şu ana kadar 4 ülke, Palau, Şili, Belize ve Seyşeller anlaşmayı resmen onaylarken, 89 ülke de sözleşmeyi iç hukuklarında onaylama niyetlerini ifade ederek imzalamış durumdalar. Reuters'ın aktardığına göre yine geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin bu yıl bir dizi girişimle okyanusu korumak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için 3,5 milyar euro harcamayı taahhüt ettiği bildirildi. Konferans sırasında da toplamda 10 milyar dolar tutarında 400'den fazla yeni taahhüt açıklanırken, Avrupa Birliği'nin yıllık konferans sırasında açıklanan 40 taahhüdü, deniz kirliliğiyle mücadele eden sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine ve mavi ekonomi olarak adlandırılan ekonomik faaliyetler için deniz ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik yatırımlara kadar uzanıyor. Avrupa Birliği fonlarının büyük bir kısmı Kıbrıs, Yunanistan, Polonya, Portekiz ve İspanya'da sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında 14 yatırım ve bir reformu desteklemek için kullanılacak. Diğer Avrupa Birliği girişimleri ise Afrika ülkelerinin mavi ekonomilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya yönelik. Öte yandan Yunanistan'ın ülkenin tüm deniz koruma alanlarında dip trol avcılığının yasaklanmasını da içeren 21 taahhüt için 780 milyon euro harcayacağı bildirildi. Ülke ayrıca bir deniz kuşlarının korunması için Ege Denizi'nde ve diğeri deniz memelilerinin korunması için İyon Denizi'nde olmak üzere Avrupa Birliği'nin Natura 2000 çevre koruma alanları kapsamında korunan 4000 kilometre kareden fazla alanı kapsayacak iki deniz parkı daha oluşturma sözü veriyor. Bu arada Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki deniz parkı planından rahatsız olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Atina'yı jeopolitik gündemi için çevre sorunlarını istismar etmekle suçluyor. Buna karşılık Yunanistan yetkilileri de Türkiye'yi tamamen çevresel bir konuyu siyasileştirmekle suçlarken, ekoloji aktivistleri de Yunanistan'ı İyon Denizi'ndeki doğal gaz arınma planlarını durdurmaya davet ediyorlar. Yine de Okyanusumuz Konferansı 2014 yılında başlatılmasından bu yana yaklaşık 130 milyar dolar değerinde 2160'tan fazla taahhüdü harekete geçirdi. Dileriz biyoçeşitliliğin korunması konusunda Birleşmiş Milletler nezdinde büyük bir destek sayısına ulaşan bu anlaşma bir an önce imzacı devletler tarafından yürürlüğe konulur ve böylece ulusal sınırların ötesinde biyoçeşitliliğin korunmasına dair uluslararası bir sorumluluk sağlanmış olur. Bültenimizin bu haftaki ekoloji bültenini sonlandırırken herkese keyifli pazarlar dilerim. Şimdi Consira'dan Por la tu puerto yo pasi
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi 29 Nisan'da Açık Radyo yeni yayın dönemine girecek. Dolayısıyla da programımızın günü ve saati değişti. Bundan sonra Yeşil Havadis programını Cuma günleri sabah 10'da dinleyeceksiniz. Şimdi söyleşi köşemize geçelim. Söyleşi köşemizin konuğu bir süredir olduğu gibi psikiyatrist doktor Aziz Arıcı. Merhaba Aziz, hoş geldin programımıza.
Merhaba Savaş, hoş bulduk. Herkese de çok selamlar, sevgiler.
Son iki pazar programımız, sonrasında hafta içine geçeceğiz artık.
Benim de haberim yoktu, şimdi haberdar oldum ben de.
Evet. Hadi bakalım. Biz de kesinleştirdik. Dolayısıyla da izleyicilerimize bu haberi hem programın girişinde paylaştım, hem şimdi bir daha paylaştım. Umarım cuma günleri de tekrar görüşeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün Aziz'le sözleştik. Onun da talebiyle ihmal konusunu konuşmaya karar verdik. Geçen hafta bildiğiniz gibi yaşlılığı konuşmuştuk. Özellikle çocuklarda ve yaşlılardaki ihmal konusu hem toplumumuzda hem psikiyatri, psikoloji, bilim alanında son derece belirleyici, önemli konulardan bir tanesi. Böyle olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili aslına bakılırsa çok da fazla konuşulmuyor doğrusu. Belki daha fazla konuşmak lazım. Ne kadar çok konuşursak belki bu konudaki duyarlılığı artırmak ve bu konuda toplumumuzun bütün olarak yaşadığı sorunların bir kısmından kurtulmak, azade olmak mümkün olur. Önce bir ihmal kavramını tanımlamasını isteyelim Aziz'den. İhmalden kastettiğimiz şey nedir? Bu ihmal kavramının içerisine ne giriyor? Biraz bunlardan bahseder misin Aziz? Sonra derinleşiriz aynı konuyla ilgili.
Tabii. Dediğin gibi ben bu konuyu konuşmak özellikle istedim. Çünkü aslında biraz da belki ifade değişik olacak ama ihmalin kendisi ihmal edilen konu olarak ele alınmakta, işlenmekte, yani hiç değinilmeyen, hiç konuşulmayan bir durum olarak değil tabii ki, ama belki hak ettiği kadar, yani etkisi anlamında, özellikle ben kendi alanıma dair olarak düşünerek söylüyorum bunu, oluşturduğu etkiler, olumsuz, negatif anlamdaki etkileri kastediyorum tabii ki, o derece sanki yeterli bir biçimde ele alınıp konuşulmayan bir konu. O yüzden ihmali ihmal ettiğimizi konuşarak, düşünerek, bu konuda paylaşımlarda bulunarak, belki bir anlamda biraz dikkatleri çekmeye çalışarak yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Aslında benim de bir nevi geçen hafta yaşlılık üzerinden konuşurken bir yerde değindiğim bir nokta olmuştu ihmalle ilgili. Yaşlılık sürecine dair belki yani ele alınması gereken meselelerden birisi de ihmal konusu. Ama bu, sen de demin girişte söyledin, özellikle çocukluğa ve çocukluk dönemindeki gelişimlere ait bir anlamda işlenen, belki ele alınan bir konu. Ama bir taraftan dediğim gibi yaşlılık süreçlerinde o kadar üzerinde durulmayan bir konu. Aslında belki çok genelleştirerek söyleyebiliriz. İhmal sadece bu çocuk gelişiminde ya da işte yaşlılık süreçlerindeki gerekli olan ihtiyaçların, desteklerin sağlanıp sağlanamamasına değil, bütün alanlarda çok genelleştirerek söyleyebileceğimiz bir durum olduğunu söylüyorum. Ne demek istiyorum? Örneğin mesleğimizden örnek verirsek, genelleştirerek gene söyleyeceğim. Hastalarımızın ihmali, bu tüm durumlar için tabii ki geçerli değil ama sıkça belki rastlanan durumlardan birisi. Yeterli özeni, dikkati, ilgiyi tedavi süreçlerinde, araştırmalarda destek oluşturacak durumlarda yeterince oluşturup oluşturmamak gibi, belirli destek oluşturmak gereken gruplarda, hani bu ihmalin varlığı, biz göçle ilgili programlar yapmıştık, özellikle Türkiye'ye olan göç üzerinden neredeyse konunun böyle sadece siyasi, politik, kültürel yönüyle ele alındığını ve belki o insanların gereksinme duyduğu desteği büyük ölçüde alamadıklarını, bu aynı şekilde başka ülkeler ve benzeri durumlar için de geçerli. Ama ben yani biraz daha durumu bir anlamda biraz hani küçültme, yani çerçevesine çizebilmek açısından özellikle çocukluk dönemine ve bir anlamda aslında gelişimsel meseleler diyebileceğimiz, sorunlar, problemler diyebileceğimiz, hatta aslında ağır düzeylerde, yani ihmali kastediyorum, neglect denilen durumu kastediyorum, ağır durumlarda aslında önemli travmalara sebep olabilecek bir durumdan söz ediyoruz aslında. Senin o hani bir tanımlama yapmak gerekirse dediğin, herhalde en basit tanımlama gerekli, bu gerekliliği konuşma sırasında tabii ki açarız diye düşünüyorum. Gerekli duygusal, psikolojik, fiziksel, sosyal gereksinmelerin karşılanıp karşılanmaması, ihmal dediğimiz şey bunların bir nevi hani ifadede olduğu gibi ihmal edilmesi anlamına gelen bir durum. Bazı durumlarda dediğim gibi çok ağırlaşan bir biçim alabilir ve gerçek anlamda gelecek yaşamlarda gerek çocukluğun ilerleyen dönemlerinde gerekse yetişkinlik hayatında insanların önemli psikolojik sorunlar aslında yaşamalarına, duygusal sorunlar, ruhsal sorunlar yaşamasına sebep olacak bir durumdan aslında söz ediyoruz. Yani aslında tıbbi belki bir terim kullanmış olacağım. Patojenize eden, yani hastalık oluşturan, sadece bir durumu tanımlamak olarak değil, gelecekte bir açıdan hastalandırıcı etkiler doğuran bir durumdan söz ediyoruz. O yüzden de hani ben geçen programımızda yaşlılık üzerinden bu duruma atıfta bulunurken bir taraftan da hemen o anda bir anlamda ben de bir kendi diye düşünüyorum. Bu konuyu ele almakta gerek olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan şöyle bir şey var. Çerçevesini çizmek. Bunun yani çok hafif düzeyde hani olabilecek bir durumdan dediğim gibi ağır hatta travmatik diyebileceğiniz boyutlara varabilecek. Örneğin ne demek istiyorum? Hem ruhsal anlamda hem fiziksel ihtiyaçlar, duygusal ihtiyaçlar anlamında bir çocuğun gereksindiği ihtiyaçların karşılanmaması. Bu fiziksel beslenme örneğin, fiziksel bakım, gerekli fiziksel ihtiyaçların yeterince karşılanmamasında en somut biçimde söylüyorum düzeyde ya da psikolojik duygusal ihtiyaçların ki bunu tanımlamak belki daha zorlaşan bir şeyi var, boyutu var. Bu bir tür sorunların aslında oluşmasına ve yetişkin hayatta da dediğim gibi sorunlar o kişilerin yaşamasına sebep olacak önemli bir şey. Çocukluk travmaları dediğimiz aslında belki yaygınlaşan, bu da aslında olumlu bir şey. Konuşmalarımızda biz travma tanımını yapmaya da çalışmıştık hatırlarsan.
Ben de
Belki en
tam,
yaygın.
pardon, ben de tam onu sormak istiyordum. Belki sen anlatacaksın ama ben gene de sorayım. İhmal ile travma arasındaki ilişki ne? İhmal bir travma çeşidi midir? Yoksa ruhsal dünyaya etkisi travmadan farklı bir şekilde mi oluşuyor? Biraz da buna açıklık getirebilir miyiz? Niçin bunu
Tabii.
travmanın içinde tanımlamıyoruz da ayrı bir şekilde, ayrı bir başlık altında inceliyoruz?
Aslında orada bir takım nüansları belirlemekte çok fayda olacağını düşünüyorum. Çoğumuz için sanırım şu anda bizi dinleyen kişilerde de benzer bir şey oluşuyor olabilir. Travma, özellikle çocukluk çağı travmaları diye söz ettiğimizde herhalde ilk aklımıza, ben de meslekten birisi olmasaydım diye düşünüyorum bir taraftan, ilk aklımıza gelecek olan şeyler fiziksel şiddet boyutunda ya da cinsel istismar boyutunda yaşanan durumları herhalde ilk düşüneceğim şeyler olurdu. Çünkü bunlar hakikaten özellikle çocukluk döneminde aslında hayatın tüm döneminde karşılaşıldığında tabii ki travma etkisi yaratacak durumlar. Ama hani bir anlamda sanki ihmal ne kadar aklımıza hani gelir diye ne kadar düşünür olurduk. O yüzden de burada açıkçası bu durumun konuşulması bizim şu anda yaptığımız gibi ama tabii ki bu yeterli bir şey anlamında söylemiyorum. Yaygınlaşan bir biçimde konuşulmasında gereksinme olduğunu düşünüyorum, fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz hani başta söylediğim gibi ihmal meselesi ihmal edilen yani bir tür biraz gözden kaçan da diyebiliriz. Çok anlaşılmayan da biraz böyle bir sanki aslında ortalama yaşamlar içinde ortalama derken belki biraz şey bir ifade oldu, belirsiz bir ifade oldu. Örneğin bir aile yaşamı içinde hatta bazen ilgili, dikkatli, özenli olduğunu hani söyleyebileceğimiz ebeveynlik durumlarında bile bir takım ihmaller bulabiliriz eğer gözlemlemeye yönelik hani bir çaba içine girersek. Bunlara tabii ki travma dememiz her durumda böyle hani abartılı bir ifade olur. O yüzden demin sanki bir anlamda biraz şiddet derecesine göre bunun çok yoğun yoksunluklar, bir nevi ihtiyaçların karşılanmaması, tekrar söylüyorum, hem fiziksel anlamda ama asıl daha çok duygusal, psikolojik ihtiyaçlar anlamında karşılanıp karşılanmaması. Bunu da hemen belki ufak hani örneklendirmeler yapmaya çalışarak söyleyebiliriz. Fiziksel ihtiyaçlar deyince herhalde birçoğumuzun aklına neler olabileceği daha kolayca geliyor olabilir. Beslenmeyle ilgili. Bunu hemen yine cümleyi bitirmeden farkındayım ama bir örneklemeye çalışayım. Bazı terapilerde insanların şunu dile getirdiklerini hemen hatırlıyorum. Örneğin ilk zamanlarda, doğum sonrası için söylüyorum, yeterince beslenemedikleri, yani bu emzirmeyle ilgili, bir takım işte beslenmeyle ilgili tutumlar açısından söylüyorum ve bunun fark edilmemesi bir tür neredeyse ebeveynler tarafından, ister anne ister baba ya da o sırada o ilişki içinde olan kişiler tarafından fark edilmemesi aslında hani bir anlamda evet o kişiler hayatta kalmış oldular ama daha sonrasındaki zamanlar içinde bugün belki yaşadıkları psikolojik sorunların önemli kaynağı olabilecek bir durumun temeli atılmış oldu. Halbuki aslında bu ebeveynler için belki bir anlamda sanki unutulan, gözden kaçan, bir şekilde ileriki zamanlarda pek hatırlanmayan bir mesele bile olabilir. Fiziksel ihtiyaçlarla ilgili hani bu tanımlama dediğim gibi daha somutlaştırmak kolay ama duygusal, psikolojik ihtiyaçlarla ilgili tanımlama o ihtiyaçların ne olduğuna ve bunun aslında gelişimsel anlamda daha doğumla birlikte hatta belki doğum öncesinden başlayarak belki o ihtiyaçların tanımlanmasıyla ancak anlaşılabilecek bir şey olabilir. Tanımlama çalışması olabilir. Ne demek istiyorum? Örneğin doğumla birlikte aslında bugün neyse ki yani yaygın biçimde yapılan bebeğin hemen anne bedenine temas etmesi, o sıcaklığı hissetmesi, o bir şekilde sanki yatışma sağlayacak, o kokuyu, o tensel teması sağlamak. Buradan başlayan bir şeyden aslında bir anlamda sözü edebiliriz. Ama asıl tabii ki devamında yani ihtiyaç, gereksinme, o büyüme süreci diyebileceğimiz ilk aylardan itibaren ve devam eden bir biçimde o ihtiyacın o anda, o durum içinde bu bazen yatıştırılmak anlamında olabilir. İlgi, sevgi, doygunluğu sağlayacak bir biçimde sunulması, bunun karşılanması şeklinde olabilir. Anlayışla karşılanmak anlamında olabilir. Yanıtlanmak şeklinde olabilir. Bütün bunların yani o psikolojik ihtiyaçlar, duygusal ihtiyaçlar diyebileceğim şeylerin optimal düzeyde. Burada böyle hani ideal, hani sanki hiçbir eksiklik, hiçbir yetersizlik bırakmayacak şekilde olmak gibi bir ölçüden bahsetmiyorum. Olabilecek en iyi koşullarda hani sağlanması, yerine getirilmesi gibi bir durumdan söz etmeye çalışıyorum. İstersen, bilmiyorum sen de bu aktardıklarım takım çağrışımlar oluşturduysa böyle monolog tarzında olmaması açısından tekrar
Tabii
sözü
tabii
sana
şimdi
aktarayım.
son yıllarda tabii eski şeyler çok değişti. Herhalde yapılan bir takım araştırmalar annesinden uzak bırakılan çocukların özellikle çocuk kliniklerinde ne hale geldikleri, nasıl bir ruhsal durum yaşadıkları, nasıl bir depresif ruh hali içerisinde bulundukları ile ilgili yapılan araştırmalar sanıyorum çok yol gösterici olduğu.
Aslında hemen orada sözü sana bıraktım ama biraz tekrar sözü senden alıyor olacağım. Son yıllarda derken bu konuda çok klasikleşmiş bir çalışma vardır. Rene Spitz isminde bir kişi tarafından 1950'lerde yapılmış bir çalışma gibi. Aslında gözleme dayalı sonrasında da bunun teyit edilmesiyle iyice pekişmiş ve makaleleştirilmiş bir yazı ve bizim mesleğimiz açısından böyle klasik makalelerden birisidir. Bakım evi yoksunlukları diyebileceğimiz. Yani özellikle tabii ki burada o bahsettiğim kişinin gözlemlerinin önemli bir kaynağı İkinci Dünya Savaşı sırasında ailelerinden ayrılmak zorunda kalan ama sonrasında da başka sebeplerle de benzer durumların yaşandığı kişilerde, çocukları kastediyorum kişiler derken, bayağı belirgin hani denebilecek depresyonlar, yani çocukluk çağı depresyonları ve daha sonrasındaki yaşamlarının devamında da keza etkili olan depresyonlar gözlemlenmiş ve bu aslında hani belki de hani ihmalle bağlantılı konuştuğumuz o yoksunluk kavramını özellikle oraya getirmekte fayda var. Yani yeterli, demin de dediğim gibi ilginin, bakımın, sıcaklığın, desteğin, anlayışın sağlanamaması, oluşamaması bunun ta 1950'ler dediğim gibi neredeyse uzun bir zaman öncesinden başlayan bir yani bir anlamda sanki fark edilmesi, yani bu durumların nelere sebep olabileceğiyle ilgili ilk gözlemler. Ama senin de belirttiğin gibi artan bir biçimde bu konuya aslında mesleki ilgi çok yoğunlaşmış durumda. Benim orada endişe duyarak bu konuyu konuşalım istememin sebebi bunun aslında bir tür belki daha toplumsal bir bilinçlenme, meseleye dikkat çekme bir şekilde özellikle ebeveynler açısından ama demin yaşları da konuşurken belki de aslında bizim yaşlarımız için de geçerli. Kendi ebeveynlerimize gerekli olan duygusal hani yakınlığı, psikolojik destekleri, ihtiyaçları olan neyse onların hatta aslında açıkçası bazen ekonomik koşulları da düşününce maddi destekleri oluşturmayı, bütün bunlarla ilgili aslında bir temel duyarlılık geliştirmeye yönelik bir sadece meslek içinde konuşulan, ele alınan, değerlendirilen bir şey olmaktan aslında belki yaygınlaşan bir farkındalık yaratmaya. Burada aslında açıkçası şöyle de bir durumu biraz hani düşünerek bunları söylüyorum. Birçok ebeveyn için yani çocuklarına yönelik çok fedakarca işte eğitimleriyle ilgili olsun, bir takım tabii ki gereksinmeler, ihtiyaçlarla ilgili olsun, fedakarca diyebileceğim sen tutumlar ama bazen çok daha basit düzeyde. Yani o anlık ne bileyim bu bir ihtiyaç anlamında belki dinlemek, hani odaklanmak, bir şekilde sanki geçiştirmemek, yeterince hani bir yakınlığın hissedilmesine bir bağlantılı hissetme. Çocuklar için bu çok önemli bir ihtiyaç. Kendisiyle bir bağlantı içinde kopukluk hissinin oluşmadan, bunun çok böyle derinleşmesine dönüşmeden bir ilişkinin kurulması, gerçekleşmesi. Bu bazen işte hani gözden kaçabilen dediğim nokta özellikle de aslında vurgulamaya çalışacağımız belki nokta bu olabilir. O kişiler için hani gerçekten fedakarca dediğim gibi özverili bir şekilde ebeveynlik yapmaya çalışırken aslında belki nispeten daha o anlık ihtiyaçların gözden kaçması, ihmal edilmesi gibi bir durumu aslında hani vurgulamaya çalışıyorum.
Yani ben de şu konuyu anlatmak istemiştim aslında. Dönem çocuklar özellikle yeni doğanlarla ilgili annelerinden ayrı, özellikle hasta çocukların ayrı tedavi edilmeleri ile ilgili yaşananlar, çalışmalar var. Güzel olan. Bir de yakın zamandan kastettiğim tabii biz böyle onlarca yıldan bahsediyorum mesela 10-15 yıl kadar önce bu kadar duyarlılık yoktu. Mesela yeni doğan bebeğin annesiyle geçirmesi annenin ve bebeğin en azından o geceyi mümkün olduğu kadar ayrı geçirmeleri tercih edilirdi. İşte 15 dakika bir annesi görür sonra bebek odasına giderlerdi. Ama artık günümüzde bu konuyla ilgili yeterince bilimsel veri de oluştu. Gözlemler de artık yerleşti. Mümkün olduğu kadar bütün yeni doğanlar hem fiziksel hem temas ihtiyaçları hem bedensel ihtiyaçları hem bir tür ruhsal ihtiyaçları için anneleriyle birlikte en azından hastanelerde birlikte kalmaları sağlanıyor. Bu konuya özen gösteriliyor. Doğumda da bu, hastalık sırasında da böyle yapılıyor artık. Bu konuyla ilgili en azından sağlık kurumlarında bir duyarlılık, bir özen olduğu muhakkak ama gündelik hayatta tabii bu bakım özellikle çocukların bakımı ihmalden uzak tutulması ile ilgili şehir koşulları, şehir yaşamı da bize çok fazla olanak sağlamıyor. İşte hep dönüp dolaşıp oraya.
Orada hemen biraz itirazlarım evet bunların hepsi doğru ama konunun gene özünde sana da belki Bugün maalesef çok söz bırakmadan hep dahil oluyorum. Bu da yani şu anda senin söylediğin evet bir geçerliliği tabii ki var. Şehir hayatı ve sosyal koşullarla ilgili. Ama bunlarla gerekçelendirmeye ve açıklamaya yöneldiğimizde de aslında maalesef durumu yine ihmaline sebep olabilecek bir odaklanmayı gözden kaçırma, ıskalama ihtimalimiz var. Bundan şunu kastediyorum. Evet, yani bunlar sosyal koşullar, çalışma koşulları, şehir hayatının zorlukları, bunları yok sayarak hani bu konuyu ele almak değil hani niyetim ama mesela hani benim gündelik hayatta çok sıkça da maalesef karşılaştığım hani bir şeyi hemen paylaşacağım. İnsanların telefon kullanımları. Bir nevi hani bu çok klişeleşmeye başlayan bir yakınmalar hani, oluşturan bir durum ama sosyal medyada vakit geçirme meselesi bazen kişilerden duyduğum saatler hakikaten çok garip. Gündelik 7-8-9 saatleri telefonda, sosyal medyada geçirme. Bunu şundan dolayı söylüyorum. İhmale sebep olabilecek. En önemli sebeplerden birisi de dikkati başka konular derken işte telefonda diyelim ki geçirilen vakit örneği gibi. Bu süre içinde eşlerin demin tanımlamayı çok kısıtlayarak böyle sınırlandırarak söylemiştim ama eşlerin örneğin birbirlerine belki de gereksinme anlamında karşılayabilecekleri bir şeylerin ihmaline de sebep olabilecek bir şey. Ebeveynlerin anne ya da babaların çocuklarıyla geçirebilecekleri ama hakikaten şey dikkatiyle bir miktar yani böyle bir kendi içinde o ihtiyacın karşılanmasına daha imkan sağlayacak bir biçimde. O yüzden demin biraz da özür dileyerek senden yani o sosyal koşullar evet ama aslında bazen mesela benim bu meslekten de tabii dinleme imkanı çokça olduğu için bu örnekleri verebilirim. Örneğin çalışmayan diyelim ki bir anne ama daha depresif hani bir ruh hali içinde olabilir ve bir anlamda aslında belki belli bir duygusal desteğe gereksinmeye o anda ihtiyacı olan bir çocuğun o ihtiyacının karşılanmasına yeterince yanıt veremeyebilir. Bu örnekleri hani tahmin edebileceğinizden dinleyicilerimi kast ederek söylüyorum. Bunun yaygınlığını, bunun aslında hani bir şekilde sanki böyle bir kısıtlı örneklerde geçerli olan bir şey olduğunu düşünülmesini isterim. Oldukça yaygın ve bir şekilde sanki durumun gözden kaçması diye zaten biraz da endişeyle konuşmaya bizi sevk eden nokta da bu. Yani bir takım senin de o sosyal sebeplerle açıklamalar bazen konunun daha can alıcı yönleriyle ele alınmasını da biraz şey yapabiliyor maalesef. Dikkati belki biraz eksiltebiliyor.
Tabii
Pardon.
tamamen haklısın. Yani ihmalin gerekçesi, yani bu kadar önemli bir konunun gerekçesi, bahanesi olmaması icap eder. İhmal konusunu konuşuyor olmak zaten sadece bir başlangıç. İhmalin tabii bin bir çeşitli yolu, biçimi, ortaya çıkış şekli var. Ve bu ortaya çıkış şekillerinin hiçbir şekilde herhangi bir bahanesini kullanmak tabii ki mümkün değil. Biz de bu ihmal konusunda bir başlangıç yapmış olduk aslında bu vesileyle. Belki ilerleyen zamanlarda ihmalin şekillerini, biçimlerini, sonuçlarını belki tekrar konuşmak gerekir. Belki ilerleyen aylarda tekrar buna geri döneriz. Bugün epeyce konuştuk, bunu da söyleyeyim yani.
Bugün sanırım sana sözü çok bırakmadım. Bu yönde bu açıdan biraz mahcup hissederek, özür dileyerek ben de
Aa, rica ederim. Ne demek? Bir sonraki sefere ben daha çok konuşurum ama zaten konuk olan sensin. Tabii ki senin konuşman, beklediğimiz şey senin daha fazla konuşman. Benim mümkün olduğunca konuşmamam zaten. Sevgili dinleyicilerimize bence bugünlük veda edelim.
Tamam.
Biz kendimizi kaptırıp konuşmaya devam ediyoruz ama epeyce bir zaman geçti bu arada. Bugünlük hoşça kalın diyelim.
Hoşça kalın diyorum ben de tüm
Bir dahaki
dinleyicilerimize.
programda İhmal konusunu tekrar
Evet.
daha ayrıntılandırma şansımız olur diye umalım. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
Hoşça kalın sevgiler.